Ayrım 7.
Çıkardıkları sesleri dinlemiş, çarklarını bir araya getirmiştir. Böylece onları işletinceye kadar uğraştırmıştır. Birdenbire hepsi tıpkı küçük müzikli duvar saatleri gibi bir takım hırıltılar, vırıltılar çıkarmaya başlamışlar. Sonra masal ülkelerinin, şövalyelerinin hüzünlü baletlerini ve göl kenarındaki lady konzolarını daha tatlı eski bir çağ şarkısı olarak söylemeye koyulmuşlardır. Dickens bütün burjuva dünyasını unutuluşun külleri arasından çekip çıkarmış ve ona bütün parlaklığını yeniden kazandırmıştır. Burjuva hayatı yalnızca onun eserlerinde canlı bir dünya halini almıştır. Hoşgörüsüyle bu dünyanın küçüklüklerini ve çılgınlıklarını anlaşılabilir hale getirmiştir. Sevgisiyle bu dünyanın güzelliklerine dokunabilmiş ve onun batıl inançlarını yepyeni ve son derece şairane bir mitoloji şeklinde sokabilmiştir. Ocak böceğinin cırlayışı onun romanında bir musiki haline gelmiştir. Sayın Sylvester'ın çanları insancı sesler çıkarmaya başlamış ve Noel büyüsü şiirle din duygusunu birleştirmiştir. En önemsiz bayramlarda bile derin bir anlam keşfetmiştir. Bütün bu basit insanlara günlük hayatlarının şiirini hissetmeleri için yardımcı olmuştur. Kendileri için zaten en değerli olan şeye daha çok değer vermelerini sağlamıştır. Yuvalarına ocağın kızıl alevler saçarak çıtırdattığı ve kuru odunların yakıp tükettiği, çayın masasının üzerinde tatlı sesler, fokurtular çıkardığı, arzusuz hayatların şiddetli fırtınalardan ve dünyanın vahşi pervasızlıklarından korunmak için içine kapandığı daracık odalarında. Gündelik hayatın bu şiirini Dickens, gündelik hayatın içerisinde yaşamak zorunda olan herkese öğretmek istemiştir. Binlerce ve milyonlarca insana kendi yoksul hayatlarının ebedilik ile kesiştiği noktayı, sakin bir neşenin, kıvılcımının günlük külleri altında saklandığı yeri göstermiştir. Huzurlu bir mutluluğun alevi içerisinde bu kıvılcımı yeniden canlandırmayı öğretmiştir. Yoksullara ve çocuklara yardım etmek istemiştir. Maddi yönden olsun, manevi yönden olsun, hayatın bu orta haliliğinden ayrılan hiçbir şeyden hoşlanmamaktadır. Yalnızca ve bütün kalbiyle sıradan şeyleri, alışılmış olan bir düzeyi aşamayan alelade şeyleri sevmektedir. Zenginlerden, kibar tabakalardan, hayatta imtiyazlı bir yer almış olan insanlardan hoşlanmamaktadır. Bu gibi kimseler onun eserlerinde hemen her zaman duygusuz ve alçak insanlar olarak görünmektedirler. Bu tiplerin portresini çizmekten çok karikatürlerini çizmiştir. Hemen her zaman onları sevmemektedir. Çocukken çoğu zaman Marsella'da hapiste bulunan babasına borçlarıyla ilgili mektuplar götürürken haciz nedir öğrenmişti. Para sıkıntılarının ne demek olduğunu ne yazık ki çok iyi anlamıştı. Yıllar boyunca Hungerford Stairs'da tepede küçük, pis, güneşsiz bir odada oturarak kundura boyası kutularını doldurmuştu. Her gün yüzlercesini hazırlamak, paketlemek zorundaydı. Küçücük elleri yanıyordu. Küçük görüldüğü, hor görüldüğü için gözyaşı döküyordu. Londra'nın sokaklarını kaplayan sabah sisleri içerisinde açlık nedir, yoksulluk nedir çok iyi öğrenmişti. O zamanlar kimse onun yardımına koşmamıştı. Soğuktan titreyen, çocuğun yanı başında arabalar hızla geçip gidiyor, atlılar dört nala nasıl sürüyordu. Atlılarını ve kapılar ona kapanmıştı. Yalnızca basit insanlardan iyilik görmüştü. İşte o da yalnızca onların kendisine yapmış oldukları iyilikleri ödemek istiyordu. Son derece demokratiktir Dickens'ın hayalleri. Sosyalist değildir. Çünkü sosyalist olabilmek için gereken radikallik duygusu yoktur onda. Dickens'daki o dokunaklı alevi tutuşturan şey yalnızca sevgi ve merhamettir. Burjuva dünyası içerisinde kalmayı tercih etmiştir. Yoksullarla mal mülk sahibi insanların arasındaki bu ara dünyada. Yalnızca bu basit insanların yanında kendini rahat hissetmiştir. Onların evlerini seve seve ve ayrıntılı bir şekilde sanki kendisi de böyle bir evde oturmak istermiş gibi tasvir etmiştir. Onlar için çok renkli resimler çizmiş gibidir ve bu resimleri her zaman sıcacık bir güneşle aydınlatmaktadır. Onların alçak gönüllü hayallerini benimsemiştir. Onların avukatı, vaizi ve gözdesi olmuştur. Basit ve renksiz dünyaların üzerinde parlak ve hiç sönmeyen sımsıcak bir güneş gibidir. Ama bu küçük hayatların orta halli gerçeği onun sayesinde ne kadar zenginleşmiştir. Basit insanlardan meydana gelmiş bu topluluk, bütün ikinci dereceden unsurları ile çeşitli mesleklerin birbirine karışması ve duyguların sonsuz çeşitliliğiyle bir kere daha bir kozmos halini almıştır. Dickens kitaplarında bu dünyayı yıldızları ve tanrıları olan bir bütün haline getirmiştir. Dikkatli bir bakış orada küçük hayatların yavan, durgun, belli belirsiz dalgalanan yüzeyinde hazineler keşfetmiştir ve son derece sık ilmekler atarak dokuduğu ağı onları ışık altına çıkarmıştır. Bütün bu kargaşalık içerisinde bir takım insanlar seçmiştir. Hem de ne kadar çok insan. Bir küçük şehri doldurmaya yetecek yüzlerce kişi. Aralarında unutulmaz kişiler vardır. Edebiyat alanında ölümsüzlüğe ulaşmış ve yaşantıları ile halkın gündelik sıkıntılarına dile geçmiş olan karakterler vardır. Pickwick ve Sam Waller, Pekniz, Betty Threadswood, bütün bu isimler büyülü bir şekilde neşeli hatıralar uyandırır bizde. Dickens'ın romanları ne kadar zengindir. Yalnızca David Copperfield'daki kişilerin başından geçen olayların hikayeleri edebi bir meslek için yeterince malzeme sağlamaktadır. Dickens'ın kitapları zenginliği ve sürekli hareketliliği ile gerçekten roman adını taşımaya hak kazanmışlardır. Hemen bütün Alman romanları gibi uzun uzun sürüp giden tahlillerle dolu psikolojik romanlar değildirler. Ölü noktalar yoktur Dickens'ın kitaplarında. Boş ve çorak yerler de yoktur. Vakaların denizlerdeki gelgit gibi yükselip alçaldığını görürüz. Kelimenin tam anlamı ile deniz gibi sonsuz ve derinliğine inilemeyen kitaplardır onlar. Bütün bu kaynaşıp duran insanların yabani ve neşeli geliş gidişlerini ancak şöyle bir göz atmak mümkündür. Hepsi kalbimizin sahnesi üzerinde kendini göstermek için koşuşup dururlar. Daha sonra itişip kakışırlar ve bir kasırga halinde uzaklaşıp giderler. Dev şehirlerin akıntılarından kopup gelen kocaman dalgalar gibi vakaların köpüklü sularına atılırlar. Yeniden ortaya çıkarlar, yükselirler, düşerler, birbirlerine sıkıca sarılırlar veya birbirleriyle düşman gibi çarpışırlar. Bununla birlikte bütün bu hareketler rastgele, gelişigüzel hareketler değildir. Bu karışıklığın arkasında belli bir düzen vardır. İplikler işlemeli bir kilim dokumak üzere hiç durmadan birbirine karışmaktadır. Sanki gezintiye çıkmış gibi görünen kişilerden hiçbiri kaybolup gitmez. Hepsi birbirini tamamlar, hepsi birbirine yardımcı olur. Birbiriyle mücadele eder, biraz daha fazla ışık veya gölge getirir. Neşeli veya ciddi ama her zaman ustaca hazırlanmış bir takım karışıklıklar, tıpkı kediler gibi vakaların yumağını oradan oraya iterler. Duygunun her türlüsünü alçalıp yükselen bir tonla keskin bir ses verdiği, çınladığı duyulur. Her şey birbirine karışmıştır. Sevinç, ürperme, taşkınlık. Bazen duygulanmadan, acımadan, bazen de en içten kahkahalardan ileri gelen gözyaşlarının parladığını görürüz. Bulutlar gelip geçer, dağılır, yeniden toplanır. Ama sonunda fırtınanın temizlemiş olduğu hava eşsiz güzellikte bir güneşin altında pırıl pırıl parlar. Romanlarının birçoğu tek başına sürdürülen bin kadar savaştan meydana gelmiş bir İlyada'dır. İlahların bulunmadığı bir yeryüzü dünyasının İlyada'sı. Birçoğu ise tersine sakin ve alçak gönüllü bir şiirden başka bir şey değildir. Ama hepsi mükemmel olanları kadar okunması da güç olanlar da büyük bir çeşitlilik gösterirler. Ve hepsi en vahşi ve acıklı olanları bile acı manzaraların kayalıkları içerisinden çiçeklere benzeyen küçük süsler çıkarmayı başarabilmişlerdir. Bu unutulmaz güzellikler her yerde çiçek açar. Yaprakların arasına gizlenmiş alçak gönüllü menekşeler gibi Dickens'ın kitaplarının geniş çayırlarında bekleşirler. Her yerde kaygısız bir huzurun berrak pınarı, acı olayların simsiyah kayaları içerisinde şıkırdayarak fışkırır. Dickens'ın eserlerinde öyle bölümler vardır ki bu bölümlerde olup biten vakaları nasıl olsa güzel manzaralara benzetebiliriz. Öyle saf, maddi iç tepilerden o derece tanrısal bir şekilde uzak, tatlı ve neşeli insanlık duyguları ile öylesine ferah ve ışıl ışıldırlar ki Dickens yalnızca bunlar için sevilmeye değer. Çünkü bu küçük süsler eserinin her tarafını öyle cömertçe serpilmiştir ki sırf bu yüzden büyüklüğe hak kazanmışlardır. Dickens'ın romanlarındaki bütün kişileri bu derece değişik tipleri neşeli, keyifli bir parça ama her zaman o kadar eğlendirici olan bu kahramanları saymaya kim kalkabilir? Her türlü acayip arzuları ve kaprisleri, ferdi özellikleriyle birlikte sanki resimleri çekilmiş gibidir. En olmayacak mesleklere girerler, en sevinçli serüvenlere atılırlar ve sayıları ne kadar çok olursa olsun hiçbir ötekine benzemez. Her birinin kişiliği en ufak ayrıntılara varıncaya kadar tasvir edilmiştir. Hiçbir şey taslak ya da şema halinde bırakılmamıştır. Her şey somut ve canlı bir ferdiliği dile getirir. Hepsi parça parça yaratılacak yerde gerçekte oldukları gibi görülmüşlerdir. Dickens gibi bir şairin eşsiz bakışı ile görülmüşlerdir. Son derece keskin, yanılmaz, harika bir alettir bu bakış. Dickens gözleriyle gören bir dahidir. Elinizdeki resimleri, gençlik resimlerini, daha iyisi olgunluk çağındakileri inceleyelim. Bütün yüzünün dikkati çeken bu gözlerle belirlemiş olduğunu göreceğiz. Kendini tatlı bir hayale veya şiirin alacakaranlığına terk eden bir şairin gözleri değildir bunlar. Gevşek ya da kararsız gözler veya hayaller gören bir insanın ateşli gözleri de değil. Soğuk, gri, çelik gibi keskin İngiliz gözleridir. Dış dünyadan ister dün isterse birçok yıl önce almış olduğu şeyleri yangından kaybolmaktan ve hava değişikliklerinden koruyan en önemli şeyin başında en önemsizinin de yer aldığı çelik bir kasa gibidir. 5 yaşındayken Londra'da bir dükkanın üzerinde gördüğü renkli bir tabela veya pencerenin önünde yeni yeni çiçek açmaya başlamış bir ağaç. Bu gözlerin bir kere kaybetmiş olduğu şeyleri hiçbir zaman kaybolmamıştır. Zamandan daha kuvvetlidir onlar. Hafızanın ambarında büyük bir dikkatle bir sürü izlenim biriktirir. Ta ki şair gelip de onları isteyinceye kadar. Hiçbir şey unutulmaz, solmaz ya da rengini kaybetmez. Her şey olanca kokusu ve tadı ile, olanca berraklığı ve rengi ile olduğu gibi kalır orada. Dickens'ın göz hafızası kimseninkiyle kıyaslanmayacak kadar kuvvetlidir. Keskin bıçağı ile çocukluğunun etrafını sarmış olan sis tabakasını yarar ve çocukluk hatıralarını ışığa çıkarır. Altında kendi otobiyografisinin bulunduğu David Copperfield'da çocuğun hayatının ikinci yılı ile ilgili hatıralar annesine ve dadısına ait olanlardır. Bilinç dışı alanın fonuna bıçakla oyulup çıkarmış resimler gibidirler. Belirsiz çizgiler yoktur Dickens'ta. Hayal gücüne çeşitli imkanlar sunmaz. Kesinliğe zorlar onu. Tasvir etme yeteneği okuyucunun hayal gücüne hiçbir serbestlik tanımaz. Tersine her şeyi ona zorla kabul ettirir. Bunun içindir ki Dickens hayal gücü de olmayan bir milletin ideal şairi olmuştur. 20 tane ressamın eline Dickens'ın kitaplarını tutuşturun ve onlara Pickwick'in, Copperfield'ın resmini çizmelerini söyleyin. Resimlerin hepsi birbirine benzeyecektir. Ressamların hepsi kolay kolay açıklanmayan bir benzerlikle beyaz yelekli, şişman gözlüklerin arkasında insana dostça bakan iyi kalpli bir adamla Yarmut'a giden posta arabalarındaki sarışın, sıkılgan, güzel bir oğlan çocuğunun resmini çizeceklerdir. Dickens anlattığı şeyleri o derece açık ve seçik, o kadar ayrıntılı bir şekilde anlatır ki sanki hipnotize olmuş gibi her şeyi onun gözleriyle bakmak zorunda kalırız. Kahramanlarını tutkularının alevinin dumanı içerisinde karmakarışık bir şekilde biçime girerken yaratan bazen sihirli bakışı yoktur onda. Bu dünyaya ait bir bakıştır onunkisi. Bir gemicinin veya bir avcının bakışı. İnsanlarla ilgili küçük şeylere gözleri çeviren bir kartalın bakışı. Hayata anlam veren şeyler küçük şeyler. Önemsiz gibi görünen basit şeylerdir. Demiştir ki bir gün bakışları küçük belirtiler üzerinde durur. Bir elbisenin üzerindeki lekeyi zor bir durumda bulunan bir insanın yaptığı ufak tefek sıkıntılı hareketleri fark eder. Siyah bir peruğa takılan birinin öfkeli bir anında perukonun altından fırlayan kızıl bir saç buklesini gözden kaçırmaz. İnce ayrımları yakalar, el sıkarken her parmağın hareketine ayrı ayrı dikkat eder. Edebi mesleğine başlamadan önce yıllarca parlamentoda stenograflık ettiğini söylemiştik. Ayrıntıları kısa bir şekilde gösterme, bir kelimeyi bir nokta ile, bir cümleyi çok kısa çizgilerle özetleme alışkanlığını orada edinmiştir. Aynı şekilde daha sonraları da eserlerinde gerçeği bu şekilde kısaltmaya veya özetlemeye çalışmıştır. Uzun uzun tasvir edecek yerde küçük bir belirti üzerinde durmuş, çeşitli olayları özlü bir gözleme ulaşacak şekilde imbikten geçirmiştir. Bu ufak tefek maddi şeyleri fark etme konusunda son derece keskin bir görüş yeteneği vardır. Gözünden hiçbir şey kaçmamaktadır. İyi bir fotoğraf makinesinin objektifi gibi bir saniyenin %1'i kadar bir zaman içerisinde bir hareketin ya da bir davranışın anlamını tespit edebilmektedir. Her şeyi görmekte, her şeye dikkat etmektedir. Bu keskin görüşlülük bir objeyi normal bir ayna gibi tabii ölçüleriyle değil de iç bükey bir ayna gibi ayırt edici niteliklerini büyüterek yansıtma yeteneğiyle daha da arttırmıştır. Dickens kahramanlarının özelliklerini her zaman daha belirgin bir hale getirir. Gerçek dünyadan çekip çıkararak, karikatürleştirerek aşırı bir dereceye vardırır ve şiddetlendirir. Neredeyse bir sembol haline sokar. İri yarı, dolgun bir adam olan Pickwick aynı zamanda ahlaki yönden de dolgundur. Zayıf, naif bir adam olan Jingle ise kurulduğunun sembolü gibidir. Kötüler şeytanın ta kendisidir. İyiler ise birer kusursuzluk örneğidir. Her büyük sanatkar gibi Dickens da her şeyi büyütmektedir. Ama büyüklüğüne ulaşmak için değil de yalnızca şakacı, nükteci olabilmek için. Olup bitenleri anlamada tarzın üzerimizde son derece eğlenceli bir etki yaratması aslında mizacından veya neşesinden değil, genellikle objelerin görünüşünü acayipliği ve karikatüre vardıracak şekilde yansıtan olağanüstü bir görüş yeteneğinden ileri gelmektedir. Gerçekten de Dickens'ın dehasına biraz fazlaca burjuva olan ruhunda değil, bu orijinal görüş yeteneğinde aramalıdır. Dickens kelimenin tam anlamı ile hiçbir zaman bir psikolog olamamıştır. Nesnelerin ruhunu esrarlı bir şekilde kavrama ve belli belirsiz tohumlara bırakarak esrarlı bir gelişme ile ileride nasıl bir renge ve şekle bürüneceklerini kestirme yeteneği yoktur onda. Dickens'ın psikolojisi somuttan hareket eder. Dickens maddi özellikler üzerinde durur. Şüphesiz bu özellikler ancak büyük bir şairin keskin görüşüne sahip olan bir gözün fark edebileceği en ince ve en belirgin ayırt edici nitelikleridir. İngiliz filozofları gibi o da varsayımlarla değil belli olgularla işe başlar. Önce manevi varlığın büsbütün maddi olan ve en az göze çarpan görünüşlerini yakalar ve bu görünüşler sayesinde her şeye dikkati çeker. Karikatürleştirilen görme yeteneği bütün bir karakteri gözlerimizin önüne serer. Ferdin kendine has niteliklerini maddi belirtilerle dile getirir. Öğretmen Crackle söyleyeceği kelimeleri güç bela çıkaran kısık bir sesle tanıtır bize. Konuşmak için yaptığı gayretler yüzünden alın damarı öfkeyle şişen bu adamdan çocukların ne kadar korktuğunu anlayabilmek için bu kadarı yeter de artar bile. Hip adlı kahramanı ise elleri her zaman soğuk ve nemlidir. Sırf bu sebeple yüzündeki ifadenin insana verdiği rahatsızlığı, yılanlar karşısında duyulan o tiksintiyi hissetmemiz mümkün olur. Bütün bunlar ufak tefek şeyler, ayrıntılardır. Yalnızca dış özellikler olmakla beraber manevi alanı da etkilemektedirler. Bazen bize gösterdiği şey acayip bir arzudan, bir kapristen başka bir şey değildir. Bir insanın içine kök salmış ve ona kurgulu bir bebek gibi hareket ettiren tuhaf bir arzu. İnsanı bazen yanından ayıramadığı başka bir insan veya hayvanla belirtmeye çalışır. Ve bir kişinin kendi özelliklerini kendi modeline göre değil de kendisinin gülünç bir gölgesi olarak tasvir eder. Dickens'ın karakterleri her zaman için ufak tefek özelliklerin toplamından başka bir şey değildirler. Ama bütün bu ufak tefek özellikler o derece açık ve seçik bir şekilde belirtilmiştir ki aralarında tam bir iç içe geçme vardır. Ve küçük küçük parçalardan meydana gelen kusursuz bir bütün oluştururlar. Meydana getirdikleri ilk izlenim gözde çok yoğun bir duygu meydana getirir. Psikolojik yönden çok belirsiz bir hatıra bırakırlar. Bazen veya Dostoyevski'nin bir kahramanının ismini aklımıza getirdiğimiz zaman mesela Goriot Baba'yı veya Raskolnikov'u hemen bir duygu, bir fedakarlığın veya umutsuzluğun hatırası, kısaca bir tutkular kaosu canlanır hayalimizde. Pickwick'i aklımıza getirdiğimiz zaman ise gözlerimizin önünde yalnızca parlak düğmeli bir yelek giymiş, neşeli, şişman, iyi yüzlü bir adamın hayali dikilir. Şunu hemen fark ederiz. Dickens'ın kahramanları söz konusu olduğu zaman resimler, Dostoyevski'nin veya bazen kahramanları söz konusu olduğu zaman ise musiki gelir aklımıza. Çünkü Dostoyevski ve Balzac sezgiyle yaratırlar. Dickens ise yalnızca taklitle. Onlar ruhunun gözüyle yarattığı halde Dickens bedeninin gözüyle yaratmaktadır. Hayaller gören bir insanın olağanüstü parlak ışığı ile ruhu tıpkı bir hayalet gibi bilinç dışı alanın gecesinden çıkarken yakalamış değildir. O gerçeğin içerisinde bir tortu gibi oluşan manevi cevherin görünüşünü izlemekle yetinmiştir. Yalnızca manevi olanın maddi olan şeyler üzerindeki binlerce etkisini yakalamış ama bir tanesini bile gözden kaçırmamıştır. Hayal gücü bütünüyle yalnızca görmeye dayanır. Bunun sonucu olarak da ancak elle tutulan, gözle görülen bir dünyada yaşayan, orta halli insanları ve duyguları keşfedebilecek niteliktedir. Dickens'ın kişileri yalnızca normal duyguların ılımlı havasına ayak uydurabilirler. Tutkuların kuvvetli sıcağı içerisinde bal mumu heykeller gibi eriyip aşırı bir duygusallığa dönüşürler. Veya kin halinde donup kalırlar ve kırılıp dağılırlar. Dickens yalnızca dümdüz bir çizgi üzerinde gelişen karakterlerde başarı kazanmaktadır. İyilikten kötülüğe, tanrıdan hayvana kadar giden sonsuz ara hallerle belirlenmiş, çok daha ilgi çekici karakterler ona göre değildir. Kişileri her zaman tek yanlıdır. Kusursuz kahramanlar ya da adi alçaklardır. Alınlarında ya kutsallık halesi vardır ya da suçlulara vurulan damganın izi. Dickens'ın dünyası iyilikle kötülük, yumuşaklıkla katılık arasında gidip gelir. Esrarlı ilişkilerin, mistik olayların dünyasına yabancıdır. Büyüklük çaba gösterilerek ulaşılan bir şey olmadığı gibi kahramanlık da öğrenilen bir şey değildir. Dickens'ın bu kadar büyük bir ün kazanması ama aynı zamanda şanssızlığı, deha ile gelenek arasında yüce olan şeylerle alelade olan şeyler arasında kalmış olmasıdır. Maddi dünyanın düzenli yollarında, hoş, dokunaklı, rahat bir dünyada, burjuva dünyasında. Ama kazanmış olduğu bu ün, bu şan ve şeref ona yetmemiştir. Kır hayatı ile ilgili şiirler yazan şair, trajik olana kadar yükselmek istemiştir. Birçok defa trajedi yazmaya çalışmış ama hiçbir zaman melodramı aşamamıştır. Bu sınırı aşmak için yaptığı denemeler başarılı olmamıştır. İki şehrin hikayesi ve kasvetli ev İngiltere'de büyük birer eser olarak görülebilir. Bizim içinse başarılı oldukları söylenemez. Çünkü suni bir büyüklükleri vardır. Bununla birlikte bu eserlerde trajediye ulaşabilmek için harcanan çaba gerçekten takdire değer. Dickens romanlarında arka arkaya suikastler hazırlatır. Kahramanlarının başına çığ gibi büyük felaketler yağdırır. Yağmurlu gecelerin ürpertisini, halkın ayaklanmasını ve ihtilalleri anlatır. Korkunç olan ve insana dehşet veren her şeye başvurur. Ne var ki yaratmak istediği o yüce ürperme hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmez. Sati bir ürperme korkudan ileri gelen fizik bir refleksten başka bir şey değildir. Ruhun ürpertisi değildir. O derin sarsıntılar insanın başına yıldırım indikten sonra kalbin sıkıntılar içerisinde bunaldığı o fırtınalı yakılışlar yoktur Dickens'in kitaplarında. Dickens istediği kadar tehlikeleri birbiri ardınca sıralasın, bütün bunlar hiçbir zaman korkutmaz bizi. Dostoyevski'de birdenbire uçurumlar açılır önümüzde. Bilinmeyen bu uçurumların ve karanlıkların göğsümüzü daralttığını hissettiğimiz zaman boğulur gibi oluruz. Yer ayaklarımızın altından kayar gibi olur. Ani bir baş dönmesine kapılırız. Yakıcı ama aynı zamanda tatlı bir baş dönmesine. İnsan uçuruma itilmeyi, atılmayı ister. Yine de böyle bir duygu karşısında içi ürperir. Öyle bir duygu ki sevinçle acı birbirinden ayrılmayacak şekilde iç içe girmiştir. Dickens'da bu tarz uçurumlar vardır. Bu uçurumların yamaçlarını gösterir bize. İçlerini karanlıkla doldurur, bütün tehlikelerini gösterir. Ama her şeye rağmen ürpermeyiz. Sanattan duyulan zevkin belki de en büyük güzelliği olan o entelektüel düşüşün tatlı baş dönmesini hissetmeyiz. Dickens'la birlikte olduğumuz zaman her zaman bir parça emniyette hissederiz kendimizi. Sanki bir parmaklığa tutulmuş gibiyizdir. Çünkü biliriz ki o kimseyi düşürmeyecektir. Romanın esas kahramanı ölmeyecektir. Merhamet ve adalet Dickens'ın dünyası üzerinde uçan beyaz kanatlı iki melek gibi onu sağ salim bütün uçurumların ve derin hendeklerin üzerinden aşıracaklardır.